Ayrım 5.
Ağlama artık. Bak ben de hastayım. Hiç mi acımıyorsun bana? Haydi biraz çorba iç. Hadi yavrum. Saniye elindeki kaseyi Derda'nın önüne bırakıp odadan çıktı. Sobanın külüne patates gömmekle meşgul mübareği görünce kız kötü dedi. Alışır. İyi de zayıflıktan ölecek. Bir şey de yemiyor. Yer yer. Hem ne kaldı şunun şurasında? Haftaya geliyorlar. Sonra sen de rahat edeceksin. Ben de diyecekti. Sustu. Fotoğrafların çekilmesinin üzerinden bir ay geçmişti. Bahar gelmiş, kar seyrekleşmiş, toprak rengini göstermişti. Okula döneceğini sandığı günün sabahında erkenden uyanan Derda, hazırlanıp annesinin gözlerini açmasını beklemişti. Bir çift göz kapağının kalkmasını beklediği bir saat boyunca yatırcalı kızı ve Yeşim öğretmeni düşünüp boğazına attığı düğümü Nazeni'nin el sallamasını hatırlayarak çözmüştü. Ama hepsi Saniye'nin uyanmasıyla sona ermişti. Nereye demişti Saniye. Gitmiyor muyuz okula diye sormuştu Derda. Artık okula gitmeyeceksin cümlesini duyduğu anda da ölüp dirilmişti. Saniye kalkıp ben bir kıza bakayım dedi. Evin ikinci odasına girdiğinde çorba kasesinin boşalmış olduğunu gördü, sevindi. Kız açlıktan ölmeyecekti. Ama sonra duvardaki bir leke dikkatini çekti. Akan bir leke. Çorbayı duvar içmişti. Avucundan vazgeçip elinin tersiyle vurdu Derda'ya. Kızın kaçacak bir yeri yoktu. Odanın köşesinde yaşıyordu. Tam köşede. Sağ ayak bileğinde bir halka vardı. Demir. Halkaya geçmiş bir zincir baklası vardı. O da demir. Zincirin devamı da duvara çakılı bir halkaya bağlıydı. Yine demir. Kaçmıştı Derda. 4 defa. Yakalanmıştı sonra. Kimsenin uğraşacak hali yoktu. Zincire vurmak en doğrusuydu. Evlendirileceğini de öğrenmişti. Fehime yine kıskanmıştı. Hele bir de Derda'nın evlenip gideceği yeri duyunca daha derinden dişlemişti alt dudağını. Yerin nerede olduğunu bildiğinden değil, başka bir yer olduğunu bildiğinden. Derda'yı kocası olacak adama saldırmayacak hale getirmesi için önünde sadece bir hafta olduğunu hatırlayan Saniye, kıza vurduğuna pişman oldu. Çöktü dibine, sarıldı Derda'ya. Korkma yavrum, ben seni düşünüyorum. Sen iyi ol diye uğraşıyorum. Bak şu durumumuza. Benim sana bakacak halim mi var? Hem ben senin yaşında evlendim. Yalan söylüyordu. Evlendiğinde 13'tü. Anne diye sayıkladı Derda. Seni bir daha göremeyeceğim. Olur mu öyle şey? Geleceğim ben yanına. Önce sen bir git, ben sonra geleceğim. Doğru söylüyordu. En azından doğru söylediğini düşünüyordu. Çünkü dünyanın en çabuk geçen, geçer geçmez de en hızlı yakalanılan hastalığına sahipti. Umut. Birlikte ağladılar ve işe yaradı. Derda ikinci kaseyi duvara fırlatmadı ve çorbasını içti. Ekmek bile yedi. Mübarek haklıydı. Kız alışmıştı. Dünya üzerinde öleceğini bildiği halde hayatta kalan bütün insanlar gibi. Bir gün sonra zinciri çözüldü. Ayak bileğindeki halka izi merhemle ovuldu. 2 gün sonra mübarek, kızın ölçüsünü alıp Ebced'in getirdiği bordo kumaştan bir elbise dikti. Fehime sustu ve bir daha konuşmadı. 3 gün sonra Derda'nın örgüsü açıldı ve saçları yıkanıp tarandı. 4 gün sonra Derda'nın defter ve kitapları Derda tarafından sobada yakıldı. 5 gün sonra Ebced, jandarma tarafından kaçak sigara satmaktan tutuklandı. 6 gün sonra Ebced serbest bırakıldı. 7 gün sonra akşamüstü kapı çalındı. 2 cübbeli erkek girdi eve. Yaşlı olanın sakalı göğsünde, genç olanınki çenesinin 2 parmak altında. Ebced el öptü ve Allah'ın selamını alıp verdi. Genç olan konuşmadı. Yaşlı olan, o konuşmaz dedi. Yer sofrasına oturdular. Mübarekle Saniye hizmet etti. Konuşmak için çorbaların gelip kadınların çıkması beklendi. Yaşlının adı Ubeydullah'tı. Genç olanınki Bezir. Ubeydullah konuştu, Ebced'le Bezir dinledi. Fazla kalmayacağız Ebced. Allah'ın izniyle kızı alıp İstanbul'a gideceğiz. Nikahı orada kıyacağız. Sonra da işleri halledip devam edeceğiz. Dükkanlar hep sahipsiz. Bir an önce dönmek lazım. Derda'yı çağırıp göstermenin zamanı gelmiş miydi? Hem kaç para vereceklerdi? Ebced bir yandan başını sallıyor, bir yandan da hesabını yapıyordu. Ama önce bir şeyler söylemeliydi. Şıh Hazretleri nasıl? Görebildiniz değil mi? Sıhhati yerinde mi? İyidir, iyidir. Yalnız kızın nüfus cüzdanı sende değil mi? Ebced rahatladı. Ubeydullah'ın da en az kendisi kadar acelesi olduğunu anlamıştı. Evet, konuştuğumuz gibi her şey hazır. Çağırayım gelsin mi? Dur dedi yaşlı adam. Cübbesinin içinden bir zarf çıkarıp uzattı. Önce şunu al. Ebced zarfı aldı. Peki şimdi ne yapacaktı? Parayı çıkarıp sayacak mıydı? İlk kez kız satıyordu. Kendi kızları 7 yıl önce intihar etmişti. Aynı gün, aynı sabah, yan yana. Aynı tüfekle. Önce biri, diğeri sonra. Fehime'ye de sıra gelmemişti daha. Tereddüt ettiğini gören Ubeydullah güldü. Aç aç, aç da bak bakalım. Halden anlayan biriyle iş yapmak ne kadar kolaydı. Ebced zarfı açtı ve bir elinden diğerine geçirdiği banknotları tane tane saydı. Saydıkça da nefesi hızlandı. Çünkü hepsi oradaydı, elinde. Fotoğraf makinesinin parası da, işlediği günahın kefareti de, saniyenin hakkı da, kendininki de, ne diyeceğini bilemedi, saçmaladı. Allah kabul etsin. Ubeydullah'ın doğrulduğunu gören Bezir, babasından önce ayağa kalktı. Gidelim biz, yolumuz uzun. Ubeydullah'ın ağzı kapandığı anda Ebced içerideki odaya dönüp bağırdı. Mübarek, getir. Odanın kapısı açıldı ve mübareğin omuzlarından tutarak önünde yürüttüğü Derda göründü. Daha doğrusu gözleri. Çünkü Derda'nın sadece gözleri açıktaydı. Önce Ubeydullah'a baktı, çok korktu. Sonra Bezir'i gördü, daha da korktu. Başını çevirip yanında duran annesine elini uzattı. Saniye kızın elini tutup bıraktı. Derda'nın okul çantasında birkaç parça eşyası vardı. Bordo elbise, iç çamaşırı ve bir çift de ayakkabı. Bezir çantayı Saniye'den aldı ve Ubeydullah'ın peşinden kapıya yürüdü. Derda'ya hiç bakmadı. Mübareğin itişiyle yürümeye başlayan Derda dönüp Saniye'ye baktı. Birlikte ağladılar ama hiçbir işe yaramadı. Bezir arabanın arka kapısını açmış bekliyor, Ebced kızın kimliğini Ubeydullah'a veriyordu. Derda biraz daha yürüdü ve arabaya bir kol kala düştü. Üzerindeki çarşafın rengi siyahtı. Bu yüzden kan lekesi belli olmadı. Derda 11 yıllık hayatında ilk kez adet görmüş ve aşırı kanama sonucu tansiyonuyla birlikte yere düşmüştü. Ubeydullah'la Bezir 2 gün sonra dönmek üzere Girinti'deki akraba evine gitmişler. Saniye de Derda'yı temizleyip uyutmuştu. Ebced böylesi bir aksilik karşısında sinirlenip her şeyden vazgeçeceğini düşündüğü Ubeydullah'tan özür dilemeye hazırlanırken yaşlı adamın hayırdır hayır demesiyle sakinleşmiş, para dolu zarfı yastığının içine saklamıştı. Bir sonraki ziyaret ilkinden de hızlı geçti. Geldiler ve Derda'yı alıp gittiler. Kanı akmıştı artık. Küçük kızın dökecek bir şeyi kalmamıştı. Tek bir damla bile gelmedi gözünden annesine son kez bakarken. Derda'nın hiçbirinde yemek yemediği 3 mola verip 15 saatte İstanbul'a, 16 saatte de Çemendağ'a vardılar. 16 saat boyunca 16 kelimeden fazla konuşmadılar. Derda uyumadı ve arabadaki bütün camlardan dışarı bakıp siyah eldivenleriyle oynadı. Öndekilere belli etmeden defalarca çıkarıp giydi. Yumruk yaptığı sol eline sağ eliyle giydirdiği eldivenin baş parmaklarını salladı ve kapı açılınca da indi. Bir apartmana girip 4. kata çıktılar. Böylece Derda hayatında ilk kez bir asansöre binmiş oldu. Kattaki karşılıklı 2 kapının da açık olduğunu gördüler. 2 kapıda da başlar birikmişti. Ubeydullah'ın elini öpenler Bezir'in elinden çantaları alıp çekildiler. Bir eve erkekler, diğerine kadınlar girdi. Birkaç saniye içinde Derda'yı asansörün önünde unutanlar dönüp kızı aldılar ve Derda da kadınlar evine adım attı. Etrafını kuşatanlar çarşafını çıkarıp Derda'yı inceledi. Derda hiçbir şey hissetmedi. İçlerinden biri "Adın ne senin?" dedi. "Sana ne?" yanıtını alınca diğerleri güldü. Soruyu soran intikam için kızın tuvalete gitmesini bekledi. Peşinden yanaşıp Derda'yı tokatladı. Kendini banyoya kilitlemeyi düşünen Derda hiçbir kapıda anahtar olmadığını fark etti. Hikmetçilerde kapılar sadece dışarıdan kilitlenirdi. Anahtarların yerini de evde kimin sözü geçiyorsa o bilirdi. Bütün gece yolda oldukları için Ubeydullah ve Bezir öğle namazına kadar uyudu. Derda'nın uykusu yoktu ama kadınlar ısrar etti. Gösterdikleri yatakta gözlerini örttü ve kapı üstüne kapandı. Anahtar deliğinde bir anahtar döndü ve Derda gözlerini açtı. Tavana baktı, betonda kesirler gördü, çözmeye çalıştı, sonra annesini gördü. Gözlerini derhal kapadı. Derda o yatakta annesinden o anda vazgeçti. Ubeydullah yanında Regaip'le Çemendağ'ın tek caddesinden geçip apartmana girdi. 4. kata çıkıp erkekler kapısından geçtiler. Salonda dizlerinin üstünde oturanlar imamın Kur'an okumasını dinliyorlardı. Ubeydullah, Regaib'e otur dedi. Regaib oturdu Bezir'in yanına. Ama Bezir dönüp bakmadı. Evin kapısı çalındı ve açıldığı duyuldu. Salona Derda girdi. Bir de boyu Derda kadar olan bir kadın. Kıza otur dedi. Derda oturdu. İmamın sesinden başka ses yoktu. Sonra o da sustu. Elindeki nikah defterini açıp boş bir sayfa buldu ve özenle Derda yazdı. Regaib'e baktı ve Ubeydullah Regaib dedi. İmam onu da yazdı. Şahitlerin adını da ekledi ve listesini Bezir'le bitirdi. Kaç paraya anlaştıklarını, içinde mehri müeccel deyimi geçen Müslüman dilinde sordu. Ubeydullah kız için ne kadar ödediğini söyledi. İmam Regaib'e baktı. Regaib başını sallayıp onayladı. İmam sureler okumaya başladı ve aniden Regaib'e bakıp Allah-u Teala'nın emri ve Peygamber Efendimiz'in sünneti ile başlayıp vekili olduğun Derda'yı ile devam eden ve talibi olan Bezir'e tezvice vekaletin hasebiyle verdin mi diye biten çok uzun bir cümle kurdu. Regaib evet dedi. İki kez daha tekrarlandı soru, iki kez daha evetti yanıtı. Bezir'e dönen imam aldın mı ile biten çok uzun bir cümle daha kurdu ve Bezir birkaç gündür ilk kez konuştu. Ama yine de pek bir şey söylemiş sayılmazdı. Çünkü üç kez aynı kelimeyi tekrar etti. Evet, ben dahi akdi nikah ettim diyen imam gözlerini kapatıp sesini ayarladı ve yeniden surelerine döndü. Bütün bunlar gerçekleşirken Derda siyah kumaşla örtülü dizlerine bakmış, bacaklarının bittiği yerde başlayan halıdaki aslan motifini incelemişti. Aslan, üç ağaçlı bir ormanın içinde uzanmış Derda'yı izliyordu. Arkasında oturan kadın, uzanıp omzuna değene kadar aslanla göz göze kalan küçük kız, halıdan çıkıp herkesi yese diye düşündüğü bir anda başını kaldırıp ağzına uzanan bir el gördü. Bu el Regaib'in sağ eliydi. Ubeydullah konuştu. Haydi bakalım öp babanın elini. Dudaklarını değdirdiği eli alnına koyarken yanlış duyup duymadığını düşündü Derda. Regaib hiç görmediği babası mıydı? Hiç görmediği için de gözlerini Regaib'den ayıramadı. Ama bakışlarının karşılığı yoktu. Çünkü Regaib Bezir'in peşinden kalkmış gidiyordu. Tam baba beni de al diye ardından bağıracaktı ki ağzına bir el daha uzandı. Ubeydullah'ın eli de uzaklaşınca babasının çoktan gitmiş olduğunu gördü. Sonra birkaç el daha öptü. Onları da alnına koydu. Ama hiçbir el sahibi Derda'nın 39 derece ateşi olduğunu fark etmedi. Oysa küçük kızın alnı mangal gibi yanıyordu. Çektirirken artık gülümsemediği fotoğraflarıyla devlete ait binalara girip çıktığı iki gün ve yer yatağında yalnız geçirdiği, attığı terle de ateşini söndürdüğü iki geceden sonra kadınlar tarafından uyandırılan Derda'ya bordo elbisesi giydirildi. Bu kez sadece başı örtüldü. İçinde Ubeydullah'ın oturduğu Bezir'in kullandığı arabaya bindirildi ve sokaklara girip caddelerden çıktılar. Bir otobüs durağında yavaşlayınca Derda kapıyı açıp kaçmak istedi. Ancak açılan kapıdan içeri Regaib girdi ve kızın yanına oturdu. Regaib'i dördüncü görüşüydü. Derda sessizce babasını izledi. Babası önüne baktı. Derda Regaib'in kulağına yükselip baba diye fısıldadı. Regaib işaret parmağını dudaklarına götürüp susmasını işaret etti. Derda boyun eğmedi. Bir daha fısıldadı. Beni götür buradan. Ubeydullah başını arka koltuğa doğru çevirip konuştu. Ne diyeceğini biliyorsun değil mi? Regaib önündeki koltuğun kafalığını tutup doğruldu ve evet, evet dedi, biliyorum. Derda'nın pes etmeye niyeti yoktu. Yine fısıldadı. Baba, niye hiç gelmedin? Regaib ağır trafikte solladıkları çöp kamyonunun yanında durmalarını bekledi ve gürültüye saklanıp kızın kulağına öksürür gibi konuştu. Ben senin baban değilim. Derda bir daha fısıldamadı ve sadece önüne baktı. Bezir'in koltuğunun deriden sırtına. Birkaç cadde sonra bir sokağın köşesinde kapıyı açıp arabadan atlamayı deneyecekti ki karşısına çocuk kilidi çıktı. Ubeydullah'ın emri üzerine başını açmış olan Derda ve diğerleri yüksek duvarlı bir binanın içindeki bekleme salonunda adları yüksek sesle okununca ayaklanıp gösterilen kapıdan girdiler. Karşılarına çıkan bir görevli dar koridorda kılavuzluk etti ve bir başka kapının önünde durup duvardaki zile bastı. İki saniye sonra zilin altındaki yeşil ışık yandı. Kılavuz kapıyı açıp 3,5 kişilik bir kafileyi içeriye aldı. Gördükleri odada takım elbiseli bir adam ve önünde geniş bir masa vardı. Gülümseyerek ayağa kalktı ve Ubeydullah'a elini uzattı. Diğerleriyle tokalaşmadı. Yerine oturunca evraklar tamam mı diye sordu. Kırık bir Türkçeyle ve Ubeydullah evet dedi. Ticaret ataşesine mobilya fabrikasını alacağı yeni işçisi Regaip ve kızı Derda'yı tanıttı. Ataşe kıza bakarak ülkesinde ne denli kaliteli okullar olduğundan söz etti. Doldurulan birkaç form ve yanıtlanan birkaç sorudan sonra babayla kıza 5 yıllık vize verilmesinin uygunluğunda hemfikir olundu. Gerekli talimatları iletmek üzere masasındaki telefonun aizesini kaldıran ataşe bir şey içer misiniz diye sordu. Ubeydullah hayır derken ataşe masasındaki kavanozdan bir çikolata çıkarıp Derda'ya uzattı. Küçük kız çikolatayı alıp Ubeydullah'a baktı. Yaşlı adam başını sallayınca jelatinini soyduğu çikolatayı ağzına atıp çiğnemeye başladı. Birden yüzü ekşidi ve 3 günlük ateşin kalıntısı bir bulantıyla midesinde ne varsa ve çikolatadan ne kaldıysa kustu. Ataşe'nin masasının önünde duran bezirle Ubeydullah'ın dizlerinin arasındaki sehpanın üzerine. Tam olarak sehpanın üzerindeki 3 dergiden en üsttekinin kapağına kustu. Kapaktaki kadına İngiltere kraliçesi deniyordu. En çok sinirlenen Ubeydullah oldu. Ne de olsa 26 yıl önce İngiliz vatandaşlığına geçerken kraliçeye iştenlikle bağlı kalacağına yemin edenlerin arasında sesi en gür çıkan oydu. Bezir ve Ataşe soğukkanlıklarını kaybetmedi. Çünkü onlar doğuştan İngilizdi. Regaip Derda'yı kucağına almış konsolosluk binasından çıkarken kızın terlemiş alnından gözlerine dökülen ıslak saç tellerini ayıklıyor, çocuğunu doğumundan önce terk etmiş bir baba gibi başını göğsüne bastırıyordu. Belki de bu yüzden umutlanmıştı Derda. Göz kapaklarını aralayıp baba diye sayıkladı. Bu kez inkar etmedi Regaip ama kabul de etmedi. Sadece sustu ve kucağında Derda ile arabaya doğru koştu. Çemendağ'a vardıklarında Şıh Gazi Polikliniğine uğrayıp Derda'yı kadın doktorlara emanet ettiler ve binanın bahçesindeki mescitte öğle namazını kıldılar. Sonra doğruldular ve Ubeydullah Regaib'e senin işin bitti haydi kendi yoluna dedi. Ama Regaip uzaklaşmaya niyetli değildi. Beni de götüreceksiniz. Böyle bir yanıtı asla beklemeyen ve böyle bir yanıt almamak için Regaib'e yeterince para ödediğini düşünen Ubeydullah şaşkınlıkla nereye dedi. Nereye gidiyorsanız oraya. Regaib'in ses tonu Bezir'in 2 adım ileri çıkmasına neden oldu. Tek hamlede Regaib'i kollarından birini kırabilirdi ama Ubeydullah'ın elini göğsünde hissedince durdu. Bakışlarını Regaib'e çeviren yaşlı adam ağır ağır konuştu. Seninle anlaştık biz. Kızı alıp gideceğiz. Sen kalacaksın. Regaib saldırmak için babasının aradan çekilmesini bekleyen Bezir'in gözlerine baka baka karakola gideyim mi diye sordu. Tane tane, sakince, asla bir tehdit gibi değil. Oysa senin istediğin ne bana onu söyle diyen Ubeydullah istemeden de olsa bağırmıştı. Ayakta kalmaktan yorulduğu için Bezir'in omzuna tutunuyordu. Her ne kadar pazarlık etmek bu hayatta yaptığı en iyi iş olsa da sesi titremişti. Oysa her şey hakkında herkesle pazarlık edebilirdi. Şeytanla, Allah'la, herkesle. Sizinle geleceğim, sonra da ortadan kaybolacağım. O kadar. Başka da bir şey istemiyorum. Beni de İngiltere'ye götüreceksiniz. Sonra da ben kendi yoluma. Ubeydullah Regaib'in sözünü bilet paranı kendim verirsin diyerek kesti. Başka neyle kesebileceğini düşünecek halde değildi, yorgundu. Bezir'e aldığı kızın sağlığının ne kadar sağlam olduğu konusunda da kuşkuları vardı. Dükkanlar dediği fabrikalarındaki işler için endişeliydi. Karşısındaki zavallı tarafından köşeye sıkıştırılmaktan ve bütün bunları oğlu için yapıyor olmaktan bitkindi. Sonra diyordu içinden, sonra ne olacak? Bu hayvan bizimle gelecek, sonra da başımıza bela mı olacak? Kız reşit olana kadar bununla mı uğraşacağım? Yoksa bu herifi gerçekten işe mi alsam? Yakınımda dursa da ne halt ettiğini bilsem, daha mı iyi acaba? Ama ne olursa olsun bilet parasını ben vermem. Kendisi ödesin, Allah belasını versin. Sahtekar köpek. Düşünmekten vazgeçip konuştu. Sağda solda itlik edip etmeyeceğini nereden bileyim? 2 gün sonra başıma bir iş açsan kızın da peşine düşerler. Gözümün önünde olacaksın. Benim oralarda çalışacaksın, tamam mı? Ubeydullah konuşurken gözlerini Bezir'den ayırmamış olan Regaip gülümseyerek yanıt verdi. Olabilir. Ubeydullah sordu. Sen ne iş tutarsın? Hiçbir iş tutmam. Korucuydum ben. Ubeydullah'ın pazarlıkçı sabrı taşmak üzereydi. İstanbul'da ne yaptın peki? Regaib'in gülümsemesi dondu ve dili dişlerinin arasında bir jilet oldu. Adam vurdum. Sizinkiler beni bulduğunda içeriden yeni çıkmıştım. Ubeydullah adam vuran adamlardan zerre kadar korkmazdı. Çünkü iş saf şiddete geldiğinde çevresine regaibe cihat ilan edebilecek yüzlerce insan vardı. Sadece hırsızlardan korkardı Ubeydullah. Tereddüt etmedi. İyi o zaman dedi, güvenlikçi olursun. Regaib bakarız dedi. Karşısındakileri iyice kanırtmak için hele bir gidelim de oralarda bakarız. 130 kiloluk ve 1.95'lik Bezir'in sağ eli fırlatılan bir bıçak gibi Regaib'in boynunu tuttu. Tutmasıyla da Regaib'in topukları yerden kesildi. Ayak parmaklarıyla kendini dengeleyene kadar nefes alamadı. Polikliniğin bahçesindeki hasta yakınları başlarını çevirip baktı. Ubeydullah Bezir diye bağırdı. Elindeki boynu yakaladığı hızla bıraktı Bezir. Regaib öksürüyor, bir yandan da yüzündeki zoraki gülümsemeyle "Beni mi öldüreceksin lan? İnsan kayınbabasını öldürür mü?" diyordu. Kazık yemekten korktuğu için birlikte gitmekte ısrar eden, ancak diğerleriyle aynı uçakta yer bulamayan Regaib, Ubeydullah'ın elindeki biletlerin yanmasına ve yolculuğun bir gün ertelenmesine neden olmuştu. Karakol tehdidiyle söz dinlemenin acısını unutmak ve fazladan günü boş geçirmemek için Bezir'e "Bizi kabristana götür" diyen Ubeydullah, Şıh Gazi'nin kardeşi Yakup Hoca Efendi'nin mezarının başında Kur'an okuyordu. Yakup da ağabeyi gibi yersiz olduğundan yaşadığı sürece dolaşmış, öldüğü yere de gömülmüştü. Mezarı çevresindeki ahşap şadırvanla küçük bir türbeye benziyordu. Zaten istenen de buydu. Mümkün olsa yaşarken türbeye benzetirlerdi Yakup'u, ağabeyine yaptıkları gibi. Derda mezarın üzerine birikmiş yabani otları ayıklamakla görevlendirilmişti. Mezarlığa giren arabayı ara yollardan geçerek ve koşarak takip etmiş olan Derda yaşlarında biri olan elinde su dolu iki bidonuna yaklaştı. "Dökeyim mi amca?" Ubeydullah rahatsız edilmek istemediğini oğluna çatık kaşlarıyla bakarak ve Kur'an okumaya yüksek sesle devam ederek gösterdi. Sonra da mırıltısına geri döndü. Ancak oğlanın hiçbir yere gitmediğini hissedince başını kaldırıp kaşları ve gözleriyle mezarı işaret etti. Oğlan iki adımda mezarın başına geldi ve Derda'nın arkasına geçip azar azar su dökmeye başladı. Toprağa yedire yedire. Derda eline ne gelirse hırsla yoluyor, oğlan da peşinden toprakta açılan kök çukurlarını suyla dolduruyordu. Sessizlik içinde bu hareketleri tekrarlayarak mezarın etrafında döndüler. O sırada Bezir, aile büyüklerinin mezarlarını ziyarete gelmiş hikmetçiler tarafından kuşatılmıştı. Konuşmasa da dinliyordu. Anlatılanlar her neyse ilgilenmiyor olmalıydı ki omuzların üzerinden çevresine bakıyordu. Oğlan toprağı tamamen ıslatmış, sıra mezarın ayak ucundaki mermer hazneyi doldurmaya gelmişti. Her ne kadar kuşların gelip de o hazneden su içtiklerini nadiren görmüş olsa da iyi bir bahşiş almak için işini tam yapmak istiyordu. İkinci bidonu açıp hazneyi doldurmaya başladı. Sonra bir çift el gördü bidonun ağzına uzanan. Kelepçelenmiş gibi üst üste duran. Ot yolmaktan çamurlanmış olan. Ve oğlan başını kaldırıp Derda ile göz göze geldi. İlk kez. Suyun yolunu değiştirip hazneden çekti ve o ellerin üzerine dökmeye başladı. Derda'nın iki beyaz eli o suyun altında birbirini yıkadı. Birbirlerine yakın duruyorlardı. Baş başa. Belki de fazla yakın. "Sağ ol," dedi Derda. "Sen sağ ol," diyecekti ki oğlan bir el tuttu yakasından ve küçük bedeni sürüklendi. Bezir oğlanı alıp attı bir taş gibi. Ubeydullah başını kaldırıp oğluna bakarak okumasının sesini yükseltti ve Bezir anladı. Cebinden biraz bozukluk çıkarıp doğrulmakta olan oğlana gösterdi. Ayağa kalkan oğlan elinden fırlamış bidonu eğilip aldı. Önce Bezir'e sonra da Derda'ya baktı. Dönüp arkasına gitti. Elindeki Kur'an'ı fısıltılarla kapatan Ubeydullah, herkesin duyacağı bir amin dedi. Kendini Londra'daki evinde kaza namazı kılarken hayal eden Ubeydullah, havaalanının çelik banklarının arasından tesbih çekerek geçiyordu. Bezir'le Regaib valizleri taşıyor, üzerindeki siyah kumaşı yakmak isteyen Derda ise sırtında okul çantasıyla yürürken hayatında ilk kez gördüğü dev binayı açık bir ağızla inceliyordu. Birkaç adım sonra ağzını kapadı. Çünkü o güne kadar dünya üzerinde yaşamış ve yaşamakta olan her insandan ne kadar nefret ettiğini hatırladı. Çevresi onlarla doluydu. Kuşatılmıştı insanlarla. Yanından geçip giden insanlarla. Önlerine çıktığı için hızlı adımlarla etrafından geçtikleri, siyahlar içindeki kızı görmeyen ve acelesi olan insanlarla. Nasıl anlayamıyorlar diye düşündü Derda. Yanlarından geçiyorum. Buradayım, aralarında. Ama hiçbirinin umurunda değilim. Görmüyorlar bile beni. Hepsi de kör olmuş. Ya da bu çarşaf görünmezlik kumaşından. Üç saat geçti ve Darda'nın yüzünün görünen kısmına acıyarak ancak gülümseyerek bakan bir hostes kızın emniyet kemerini bağladı. Bir yarım saat daha geçti ve uçağın tekerlekleri beyaz karnına gömüldü. Darda İstanbul'a bir kuş gibi baktı. Göçmen bir kuş gibi uçup gitti. Birkaç dakika boyunca yatırcalı kızı ve öğretmeni Yeşim'i düşündü. Gözünün önünde dolaştılar. Biri ağladı, diğeri konuştu. Sonra yavaş yavaş silindi yüzleri. Nazeninden öğrenmişti. Tam da onun gibi söyledi, içinden, tek nefeste. Hoşuna gitti, tekrarladı. Gözle seçilemeyecek incelikte bir gülümsemeye kavuştu yüzü. Nasıl olsa kimse duymuyordu. İnsanlar diye düşündü. Ne görüyor ne duyuyorlardı. Hatta bir ara oynamak için insanların sağır kulaklarıyla birkaç tanesini düşünmekle yetinmeyip fısıldadı. Kimle biten kuyruklarını ağzının içinde biraz da olsa çıkarıp öyle söyledi. Yanında oturan Ubeydullah, dudakları hızla hareket eden kızın uçak korkusundan dua ettiğini ya da Ebced'in 5 yaşındaydı gönderdiğimizde dediği Kur'an kursundan kalma bir sureyi okuduğunu düşünüp memnun oldu. 1000 tane lanet bitti ve Derda başını kaldırıp üzerindeki düğmelere baktı. Dikkatini lamba çekti. Daire biçimindeki lambanın içindeki bir leke. Daha dikkatle baktı. Leke bir sinekti. Hala hayatta ve her nasılsa fanusun içine girip sıkışmış olan bir sinek. Daracık akvaryumunun duvarlarına çarpa çarpa uçmaya çalışan bir sinek. Derda acımadı. Hem de hiç. Yaktı lambayı.